İkinci ayrım. Profesör Doktor Vahdettin Engin. 10 Kasım 1956 Yarımca, Kocaeli doğumlu. İlk öğrenimini Yarımca İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1968 yılında Galatasaray Lisesi'ne girdi. Galatasaray Lisesi'nden 1977 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Kürsüsünü bitirdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi oldu. 1986 yılında Ahmet Rıza Bey ve siyasi faaliyetleri konulu yüksek lisans tezini yaptı. 1992 yılında ise Rumeli Demiryolları konulu araştırma ile doktora çalışmasını tamamladı. 12 Ekim 1995 tarihinde doçent, 21 Mart 2002 tarihinde profesör unvanını aldı. Halen Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak vazife yapmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. Eserleri: Rumeli Demiryolları, Eren Yayınevi, İstanbul 1993. Sadrazam Kamil Paşa'nın oğlu Hilmi Kamil Bayur'un Galatasaray Lisesi Hatıraları, Galatasaray Tarih Dergisi Yayını, İstanbul 1995. Tünel, Simurg Yayınevi, İstanbul 2000, Türk Tarih Kurumu Ödülü. Sultan Abdülhamit ve İstanbul'u, Simurg Yayınevi, İstanbul 2001. Mektebi Sultani, Galatasaraylılar Derneği Yayım, İstanbul 2003. İkinci Abdülhamit ve Dış Politika, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2005. Tünelden Füniküler'e, Kabataş Taksim, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007. Kurtlar Sofrasındaki Osmanlı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007. Vahdettin Engin, İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu, Bir Dünya Başkenti, Eminönü, İstanbul 2008. Sultan II. Abdülhamit ve İstanbul'u, İkinci Baskı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008. Cumhuriyetin Aynası Osmanlı, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010. İçindekiler: Asırlık Hatalar Nihayet Düzeldi, 7. Ön Söz, 9. İkinci Abdülhamit'in Padişahlığı, 1. İkinci Abdülhamit'in Devleti Yönetme Anlayışı, 1. İkinci Abdülhamit'in Genel Dış Politika Anlayışı, 3. İkinci Abdülhamit ve Orta Doğu, 6. Osmanlı Orta Doğu coğrafyasında iç ve dış gaileler ve bunlardan kurtulma çabaları, 9. Basra Körfezi ve petrol meselesi, 9. Hicaz Bölgesi, 11. Yemen'de Osmanlı-İngiliz rekabeti, 17. Akabe meselesi, 19. İkinci Abdülhamit döneminde Filistin meselesinin ortaya çıkışı, 21. İkinci Abdülhamit döneminde Filistin'e yerleşme amaçlı ilk girişimler, 21. Rusya'daki gelişmeler karşısında Filistin meselesi yeni bir çehre kazanıyor, 22. Yahudi meselesinde Rusya ve İngiltere karşı karşıya, 28. İngilizlerin Filistin Yahudilerini himaye hakkına sahip oldukları iddiası, 31. Yerli Yahudilere yardım yapılması, 33. Yahudiler Yunanistan'da zulüm görmeye başlıyor, 33. Anadolu'da Yahudiler için toprak satın alınmak isteniyor, 35. 1891 yılı ortalarında Filistin'e yerleşim çabaları hızlanıyor, 36. Rusya'nın tavrı karşısında yabancı basında yaşanan tartışmalar, 45. Toprak satın alarak Filistin'e yerleşme faaliyetlerinin devamı, 51. Filistin meselesinde yeni bir aktör, Theodor Herz, 61. Theodor Herz'in Avrupa'daki faaliyetleri, 69. Herz'in Alman Ermeni liderlerle temas kurması, 72. Birinci Siyonist Kongresi toplanıyor, 75. Siyonist Kongre'yi eleştiren Yahudiler, 77. İkinci Siyonist Kongre'ye doğru, 79. Amerika'daki Yahudi faaliyetleri, 82. İkinci Siyonist Kongresi'nin toplanması, 85. Theodor Herz'in ikinci defa İstanbul'a gelişi, 87. Theodor Herz çabalarına bıkmadan devam ediyor, 90. Filistin'e Yahudi yerleşiminin engellenmesi için alınan önlemler, 93. Siyonistlerin faaliyetleri yabancı basında tartışılıyor, 98. Bir Yahudi kadının Sultan Abdülhamit'e yazdığı mektup, 101. Yerleşme yasağı devam ediyor, 102. Borçların birleştirilmesi, tevhid-i düyun meselesi, 103. Theodor Herz, 2. Abdülhamit'le görüşmeyi başarıyor, 105. 2. Abdülhamit, Theodor Herz görüşmesi hakkında bir değerlendirme, 114. Yeni şartlar çerçevesinde Herz'in Avrupa'daki faaliyetleri, 116. Yerleşim engellenmeye devam ediliyor, 135. İlişkilerde sona doğru, 135. Theodor Herzl'den sonrası, İsrail'e doğru 141. Dipnotlar 149, kaynaklar 157, indeks 161, ekler 169. Asırlık hatalar nihayet düzeldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle başlayan, darbelerle ve savaşlarla dolu olan ve rejim değişikliği ile nihayet bulan 1876 senesinden sonraki tarihinin bazı noktaları, olayların ne şekilde cereyan ettiklerini doğru şekilde aksettiren belgelerin henüz tam ve tarafsız şekilde incelenememiş olması sebebiyle hala karanlıktadır. Bu bilinmezlik o dönemin profesyonel tarihçilerin yanı sıra tarih meraklıları tarafından da bir kısmı efsane halini almış olan bazı asılsız söylentiler çerçevesinde yorumlanması ve ideolojiler doğrultusunda değerlendirilmesi neticesini vermiştir. Yaklaşık bir asırdan bu yana tartışılan ve ideolojik şekilde yaklaşılan konuların başında Sultan II. Abdülhamid'in Filistin politikası gelir. Abdülhamid'in 1909'da tahtından indirilmesinin ardından hükümdarın Filistin'de bir Yahudi vatanı kurulması yolundaki girişimlere izin vermemiş olmasının yarattığı intikam ve cezalandırma teşebbüslerinin bulunduğu yaygın bir kanı halini almış, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi bazı tarih yazarları tarafından bu çerçevede değerlendirilmiş, hatta Abdülhamid ile Siyonist politikacılar arasında geçtiği öne sürülen ve tamamı hayali olan konuşma metinleri bile yayınlanmıştır. Sultan Abdülhamid dönemi konusunda senelerden bu yana arşiv belgelerini kaynak alarak çalışmış ve önemli yayınlar yapmış olan Profesör Doktor Vahdettin Engin, bu son eserinde işte böyle bir efsaneler yumağı halini almış bulunan Sultan Abdülhamid ve Filistin meselesinin gerçeğini, çoğu bugüne kadar fark edilmemiş olan resmi belgelerin ışığında ortaya koyuyor ve bir asırdan bu yana devam eden ideolojik kaynaklı yanlış bilgilere ve düşüncelere de nihayet veriyor. Profesör Engin'in eseri Abdülhamid'in Filistin politikasının gerçeğini ortaya çıkartmakla kalmıyor, hatalı bilinen diğer konuları, mesela İrlanda Kurtuluş Ordusu İran'ın Sultan Abdülhamid tarafından kurulmuş olduğu yolundaki söylentileri ve ismi bize kısaca Baron Hirsch olarak geçen Baron Moritz von Hirsch auf Geraut ile Abdülhamid arasında 1891'de yapıldığı iddia edilen bir başka Filistin pazarlığı iddialarına yönelik yanlış bilgileri de tahsis ediyor. Profesör Doktor Vahdettin Engin'in Abdülhamid döneminde Filistin'i, Abdülhamid, Filistin ve Siyonist hareket konusunda senelerden bu yana devam eden ideolojik ve siyasi tartışmaları sona erdiren ve meseleyi belgeler doğrultusunda ilmi gerçekler temeline oturtan akademik bir çalışma olması bakımından son dönem Osmanlı tarihi hakkında bugüne kadar verilmiş en önemli eserlerden biridir. İkinci Abdülhamid dönemini inceleyecek olan tarihçiler, o dönemde çok önemli bir yeri olan Filistin meselesi konusunda bundan böyle Profesör Engin'in eserinin getirdiği aydınlıktan büyük ölçüde istifade de edeceklerdir. Murat Bardakçı. Önsöz. Yıl 1996. Filistin meselesinin görüşüldüğü uluslararası bir toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve İsrail Başbakanı Şimon Peres katılmışlardır. Şimon Peres kürsüde konuşurken Süleyman Demirel'e dönerek şu sözleri söyler. Geçenlerde sınırda bir Arap vatandaşla konuşuyordum. Sorunları nasıl aşarız diye sordum. Bana şöyle dedi. Vallahi beyim, biz Mısır'ın egemenliğinde yapamayız. Peki ne yapalım? Sizin de egemenliğinizle yaşayamayız. Çünkü siz Yahudisiniz. O halde vallahi siz iyisin ve bizi Osmanlı'ya bağlayın. Yukarıda sözünü ettiğimiz toplantının yapıldığı 1990'lı yıllarda Filistin adı kan, gözyaşı ve terörle birlikte anılıyordu. Günümüz dünyasında da Filistin adı kan, gözyaşı ve terörle birlikte anılıyor. Aslında 1990'lardan önce de Filistin adı kan, gözyaşı ve terörle birlikte anılıyordu. Yani Filistinli Araplar ve Yahudiler yıllardır devam eden bir husumeti her geçen gün daha da şiddetlendirerek sürdürüyorlar. Anekdotun bize hatırlattığı bir gerçek var. O da Osmanlı idaresinin Filistin'de bıraktığı derin izler ve bunların ne olduğu bilinmeden de bu sorunun çözümünün zorluğu. Filistin yaklaşık 4000 yıldan beri tarih sahnesindedir. Bu süre içinde o kadar çok istilaya uğramış ve topraklar o kadar çok değişiklik göstermiştir ki Filistin adı verilen bölgeye belirli siyasi sınırlar çizmek zordur. Tarih boyunca birçok çatışmaya sahne olan Filistin 16. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girdi. Yavuz Sultan Selim 1516 yılında Mercidabık Muharebesi'nden sonra Filistin'i Osmanlı topraklarına kattığı zaman buraları Şam Beylerbeyliği'ne bağlı 3 sancak halinde teşkilatlandırdı. Kudüs, Gazze, Nablus. Bundan sonra Osmanlı Devleti 16. yüzyılın başından 1. Dünya Savaşı'na kadar olan bir dönemde hakimiyet kurduğu bütün coğrafi alanlarda olduğu gibi Filistin'de de kendine özgü bir idari yöntem uyguladı. Pax Ottomanica adı verilen Osmanlı barışı bölgeye hakim oldu. 19. yüzyılın ortalarından itibaren ise bölge üzerindeki hakimiyet kurmak isteyen büyük devletler Filistin'deki dini ve etnik grupları kışkırtarak Osmanlı Devleti'ni zor duruma düşürmeye çalıştılar. Bu çabalar sonuç verdi. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti bu bölgeden çekildi. Fakat ortaya çıkan boşluk bir türlü doldurulamadı. Ne bölgeyi mandater bir yönetimle idare eden İngiltere ne de bölge üzerinde faaliyet gösteren diğer güçler Filistin'de çatışmaların çıkmasını önleyemediler. Osmanlı Devleti Balkanlar ve Kafkasya'da olduğu gibi Orta Doğu'da da öyle bir barış ortamı oluşturmuştu ki geri çekildiği andan itibaren eksikliği hissedildi ve bu bölgelerde sürekli huzursuzluk yaşandı. Aradan bir asır geçmesine rağmen de hiçbir güç buralara istikrar getirmeyi başaramadı. Biz bu çalışmamızda Filistin meselesinin sadece bir dönemine değineceğiz ve ağırlıklı olarak Theodor Herzl'in Yahudileri Filistin'e yerleştirebilmek amacıyla yürüttüğü faaliyetleri ve bu amaçla 2. Abdülhamid'i ikna çabaları üzerinde duracağız. Esas itibariyle 2. Abdülhamid, Theodor Herzl eksenindeki konulara daha önce çeşitli araştırmacılar tarafından değinilmişse de bu değinmeler arşiv kaynaklarına dayanmanın ötesinde Theodor Herzl'in anıları temel alınmak suretiyle yapılıyordu. Biz biraz daha farklı bir uygulama ile öncelikle arşiv belgelerine başvurarak meseleyi ortaya koyma, daha sonra da araştırma eserlerinden faydalanma yoluna gittik. Filistin'de Yahudi yerleşiminin yasaklanmasına yönelik arşiv belgelerinin de kullanıldığı bir takım çalışmaların daha önce de yapıldığı malumdur. Biz meselenin bu safhası yanında arşiv belgelerinin yeteri kadar değerlendirilmediği 2. Abdülhamid Theodor Herzl eksenindeki gelişmelere kitabımızda yer vereceğiz. Bu vesile ile de yaygın bilinen bir takım söylemlerin aslında gerçeği yansıtmadığı hususu üzerinde duracağız. Bunlardan en çarpıcı olanı da 2. Abdülhamid'in para karşılığı kendisinden Filistin'de toprak isteyen Theodor Herzl'i huzurundan hakaretlerle kovduğu şeklindeki yaygın söylemdir. Sürecin böyle gelişmediği kitabımızın okunmasıyla gayet iyi anlaşılacaktır. Şu hususu da özellikle vurgulamak gerekir. Kitabımıza yer verdiğimiz belgelerin en azından bir kısmı daha önce çeşitli yayınlarda kullanılmıştır. Fakat burada yapmış olduğumuz bir tespiti vurgulamak istiyoruz. Belgelerin değerlendirmesi gerçekçi bir boyutta yapılamadığında zaman zaman yanılgıya düşünülebilmektedir. Mesela çeşitli araştırmacılar tarafından kullanılan belgeler arasında yer alanlardan biri Theodor Herzl'in 2. Abdülhamid'e gönderdiği 25 Temmuz 1902 tarihli mektuptur. Parantez içinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.ml.no23/8. Bu belge Osmanlı arşivinde araştırmacılar tarafından talep edildiğinde kendilerine verilen dosyada bu mektubun Fransızca orijinaliyle Latin harfleri ve daktilo ile yazılmış Türkçe tercümesi yer almaktadır. Ortada bir tercüme olunca bu mektuba çalışmalarında yer veren araştırmacılar orijinal Fransızca metne bakmadan Türkçe tercümeyi olduğu gibi kullanmışlardır. Böyle olunca da farkında bile olmadan çok vahim bir hataya da imza atmışlardır. Çünkü Türkçe tercüme yanlış yapılmıştır. Bu yanlışlık sadece bir cümledir ama anlam itibariyle meseleyi çok farklı bir boyuta getirebilmekte ve bu tercüme esas alındığında 2. Abdülhamid'in Theodor Herzl'e Yahudilerin Filistin'e yerleşmesini önerdiği anlamı çıkmaktadır. Bunun ne şekilde olduğuna kitabımızın ilgili yerinde ayrıntılı olarak değineceğiz. Belgede yer alan Türkçe tercümenin 1902 yılındaki tercüme olmadığını, Latin alfabesiyle yazılmasından da anlaşılacağı üzere Cumhuriyet döneminde yapılmış olduğunu bu arada belirtmek gerekir. Görüldüğü üzere tarih araştırması yaparken bir takım sorgulamalarla belgelerin neden söz ettiğini iyice algılamak gerekir. Bu yapılmadığında sözünü ettiğimiz bazı çalışmalarda olduğu gibi 2. Abdülhamid'in Theodor Herzl'e Filistin'i vermiş olduğu gibi bir bilgiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sebeple biz bu çalışmamızda hem bu yanlışlıkları düzeltmeye çalıştık hem de 2. Abdülhamid ile Theodor Herzl arasında yaklaşık 7 yıl süren Filistin'e Yahudi yerleşimi konusundaki irtibatın ne şekilde cereyan ettiğini arşiv belgelerine dayanarak ortaya koymaya çalıştık. Bu kitap Filistin meselesini bütün yönleriyle ele almak veya Siyonizmin faaliyetlerini her yönüyle ortaya koymak gibi bir iddia taşımamaktadır. Yapılmaya çalışılan sadece tarihin bir döneminde Yahudilerin Filistin'e yerleşmek için gösterdikleri çabaları anlatmak, bu konuda çaba gösterenlerden biri olarak da Theodor Herzl'in 2. Abdülhamid nezdindeki girişimlerini açığa çıkarmaktır. Bilindiği üzere bu ilişkiler çoğunlukla abartılı bir şekilde gündeme getirilmiş ve hadiseler yaşanılanlardan çok farklı olarak aktarılmıştır. Kabul etmek gerekir ki bizim tarihimizde şöyle bir alışkanlık vardır. Doğru veya yanlış olmasına bakılmaksızın bir dönemde bir bilgi veya bir iddia ortaya atılır. Giderek o bilgi kutsallık kazanır ve ona iman edilir. Artık o bilgiyi değiştirmek bir yana, tartışmaya kalkmak bile bazıları tarafından imana bir saldırı gibi algılanır. Halbuki o bilgi aslında baştan yanlıştır ama değiştirmek mümkün değildir. İşte bizim bu kitapta yapmaya çalıştığımız konumuzla ilgili bazı yanlış bilgilendirmeleri düzeltip yaşanan doğruları ortaya koymaktır. Bunu yaparken de en önemli kaynağımızı arşiv belgeleri oluşturmuştur. Hatta daha önce de değindiğimiz gibi bütün yönleriyle Filistin meselesini ortaya koymak gibi bir iddiamız olmadığından geniş kapsamlı bir literatür kullanma ihtiyacını da hissetmedik. Kullandığımız arşiv belgeleri ele aldığımız konuyu ortaya çıkarmaya yetiyordu. Kitapta kullandığımız belgelerden bir kısmı ilk defa yayınlanmaktadır. Özellikle de Theodor Herzl'in 2. Abdülhamit'in huzuruna kabul edilmesiyle ilgili bir belge şu ana kadar bulunamamıştı. Bu ve buna benzer diğer bazı belgelerden değerli dostum Murat Bardakçı'yı haberdar ettiğimde kendisi bunların mutlaka yayınlanması gerektiğini söylemişti. Nitekim yaptığımız ortak bir çalışma sonucu öncelikle Habertürk gazetesinin 15 ve 16 Mart 2009 tarihli nüshalarında Murat Bardakçı, Theodor Herzl 2. Abdülhamit ekseninde yaşanan gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sundu. Bilgiler oldukça önemliydi ve Murat Bardakçı'nın ifadesiyle Orta Doğu'nun ve özellikle de İsrail'in tarihinin yeniden yazılmasını gerektiriyordu. Nitekim yazı yayınlandığı andan itibaren büyük ses getirdi. Fakat bununla yetinmeyip belgeleri kitap haline getirmek gerekiyordu. Zaten Murat Bardakçı da yazısında son derece önemli olan bu belgelerin yakında tarafımdan hazırlanacak bir kitapta yayınlanacağını belirtmişti. İşte biraz gecikmeli de olsa kitap nihayet hazır hale geldi. Bu konudaki katkılarından ve ayrıca kitaba takdim yazısı yazma inceliğini gösterdiğinden dolayı Sayın Murat Bardakçı'ya teşekkür ediyorum. Yeditepe Yayın Evi sahibi Mustafa Karagüllüoğlu kitabın bir an önce yayınlanması için elinden gelen çabayı gösterdi. Kendisine ve katkılarından dolayı Erhan Afyoncu, Ersan Güngör, Sercan Arslan ve İrfan Güngör'e teşekkür ederim. Her kitabımda olduğu gibi sevgili eşim Emel ve sevgili kızım Neslihan'a olan şükran ve minnettarlığımı bir defa daha belirtmek benim için zevkle yerine getirdiğim bir borçtur. Profesör Doktor Vahdettin Engin. Tuzla, Nisan 2010. 2. Abdülhamit'in Padişahlığı. Sultan 2. Abdülhamit 1876-1909, 19. yüzyılın son çeyreği ve 20. yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nin kaderine hakim oldu. Padişahlığının ilk yılları 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilen 1. Meşrutiyet döneminde geçti. Bu tarihten meşrutiyetin sonu kabul edilen 13 Şubat 1878 tarihine kadar olan dönemde 2. Abdülhamit'in etkinliğinden söz edilemez. Bu yıllarda Mithat Paşa önderliğindeki meşrutiyetçilerin nüfuzu söz konusudur. 2. Abdülhamit 1878 yılından sonra tedrici bir surette Bab-ı Ali'nin nüfuzunu saraya taşımış ve 1908 yılına kadar tek karar merci olarak ülkenin iç ve dış politikalarını yönlendirmiştir. 2. Meşrutiyetin ilanı olan 23 Temmuz 1908'den tahttan indirildiği 27 Nisan 1909 tarihine kadar da meşrutiyet hükümdarı olarak aktif bir konumda değildir. Bu açıdan bakıldığında 33 yıllık hükümdarlık döneminin yaklaşık 30 yılında ülkeyi kendi düşünceleri doğrultusunda yönetmiştir. Dolayısıyla hataları ve sevapları ile bu dönemin icraatlarından sorumludur. 2. Abdülhamit'in devleti yönetme anlayışı. 2. Abdülhamit'in 13 Şubat 1878'de meclisi kapatması, daha sonra girişeceği iktidarı Baba Ali'nin elinden alarak saraya taşıma hamlelerinin ilkini teşkil etmekteydi. 2. Abdülhamit tedrici bir surette sarayın hakimiyetini arttırdı. Nitekim sarayda görevli katiplerin sayısının artışı bu etkinliğin ve devlet işlerinin saraydan yürütülmesinin bir göstergesi sayılır. Mesela 5. Murat döneminde saraydaki katip sayısı 3 ila 6 arasındayken 2. Abdülhamit'in ilk saltanat yıllarından itibaren bu rakam giderek yükselmiştir. 1878 yılında saray katipleri 10'a çıktı. Bu sayı 1890'da 19, 1894'te 24, 1896'da ise 28'e yükseldi. Katiplerin sayısındaki bu artış sarayda gerçekleştirilen işlerin çoğaldığını göstermektedir. 2. Abdülhamit hükümeti devreden çıkartıp Babali'de yapılması gereken işleri saraya aktarınca buradaki bürokratik işlemler eski oranla çok arttı ve saray bürokrasisi Babali'nin yerini aldı. Dipnotu okuyorum. Ali Akyıldız. 2. Abdülhamit'in çalışma sistemi, yönetim anlayışı ve Babali ile hükümet ilişkileri. Osmanlı, Cilt 2, sayfa 287.